2021 cepte psikiyatride yine bir aradayız. Amacımız internetteki kirli bilginin yerine doğru bilgiyi koymak ve bir koruyucu hekimlik uygulaması olarak doğru bilginin yayılmasına hizmet etmek. Daha önceden konu sunumları yapıyorduk. Fakat bu konu sunumları ile ilgili ayrıntılamak ve daha iyi olsun istiyorum. Bunu haftada bir olmaması lazım. Daha formatını bulamadık onun. Her gün çok yorucu ve yoğun. Bir şekilde bunu toparlayacağız. Kısa kısa ve hap gibi gerçek bir bilginin çok hızlı yayılmasını istiyorum. Hiç uzatmadan, espri yapmadan, geyik yapmadan doğru, çok net bir bilginin ulaşmasını istiyorum gerçekten. Eğer bu olabilirse telepsikiyatrinin, yani internetten ekran üzerinden hasta görmenin daha kolay, daha ucuz, daha pratik olduğunu da dünyaya tanıtmaya ya da buna alıştırmaya çalışıyoruz. Amacımız bu. Bir haftada bir gelen soruları ve geçen hafta yanıtlayamadıklarımızı hemen sevgili dinleyiciler bize özetledi. Şimdi buradan konuşacağız, etkileşeceğiz. Yani ona göre de bakacağız. Sizden ricam, hani böyle isim soyad yazdığınızda böyle çok ben sıkıntıya giriyorum. O yüzden sadece isim okuyorum. Olabildiğince. Ama gruplarda şunu da bunu da olabildiğince az isimli atın. Nilay Hanım'a atın e-postasına. Benim e-postama atın. Hani isim okumak, soyad okumaktan hoşlanmıyorum. Sizlerin özel yaşantısında ya da özel dertlerinin internette olması bana ayıp geliyor. Benim mesleğimde bu zaten çok ağır bir suçtur. Buradan tavsiye vermem de suçtur. Bu yüzden okuduğum sorulardaki ilaç sorularını, ilaç önerisi sorularını filan da bu nedenle yanıtlamama eğilimindeyim. Neden? Sizlerin tedavisinin sağlığını küçümsememem gerekiyor. Ve devam eden tedavilerinizi sabote etmemem, araya girmemem, yorum yapmamam gerekiyor. Bunlar benim seçimim değil. Bunlar yasal süreç. Yani zorunlu olduğumuz şeyler. Ayşe benim hastam demem 6 ay meslekten uzaklaştırılmamı gerektirir. Bu yüzden bizler meslek odası olan, yaptığı şeyin altını yazıp imzalayan bir mesleğiz. Yani işte falancacı filancacı gibi, hani sadece bir tabeladan ibaret değil yaptığımız iş. Sorumluluk alıyoruz ve yasal sorumluluk alıyoruz. Bunun için yargılanıyoruz, hapse giriyoruz. Bu nedenle makul değil bazı şeyler. Bizi sınırlayan bu kişisel veri kanunu, meslek odası yasalarımız, Sağlık Bakanlığı yasaları gibi yasalar var. Bu yüzden de bu ilkelere olabildiğince dikkat etmeye çalışıyorum. Başlayalım. Gülter Hanım, kızım anksiyetede 3,5 ayda üst üste yaşadığı yoğun stresler sonucu oldu. İlk ay tüm bulgularını yaşadı. Bir ay X ilacını kullanıp bıraktırıldı. İkinci ay donuk, keyifsiz, kavgacı, alıngan, irkilme oldu. Yoğun korku, kaçma, uzaklaşma oldu. İşe devam edebildi. İşi hukukla ilgili. Ama hep huzursuzdu. Ağlama, öfke, yanlış anlama, alıngan, kavga ediyor. Kızım tanıyamıyorum, başka biri gibi. Hep iyiye gidip görürken bir anda kavgacı oluyor. Saçma konuşuyor. Art niyetli görüyor insanları. Uykusu yemesi yiyeyim. Psikolog ile 2 aydır online konuş ama faydası az. Dördüncü aydayız. Anksiyete böyle ilaçsız zamanla geçer mi? Ne yapayım? Annesi olarak anlayışım, sevgimi görmüyor. Duygusuz gibi, bence inat, saçma sapan oldu. Yardım edin. Şimdi Gülten Hanım, öncelikle anksiyete ruhun ağrısıdır. Nasıl diz ağrısı gibi, omuz ağrısı gibi, bir yere vurduğunuzda romatizmada her şeyde olur. Anlattığınız şey sadece anksiyete değil. Anlattığınız şey öfke, yanlış anlamalar, alınganlıklar, kuşkuculuk dediğiniz şeyler, hani altta yatan bir psikotik, paranoid kişilik, avukat olabildiğine, hukuku bitirebildiğine göre kişilikten de uzaklaşıyorum. Neden? Kişilikler, borderline kişilikler, şizoid kişilikler, bir okulu 4 yıl tamamlayacak, bununla ilgili süreçleri devam ettirebilecek örüntüden, sakinlikten, devamlılıktan yoksun olduğu için, hani acaba karıştırıyor muyuz? buradaki psikolog arkadaşımız hani psikologsa acaba bu psikotik bir süreç mi, bu böyle bir şey mi atlandı diye hissediyorum, düşünüyorum. Tamamen afaki konuşuyorum. Kesinlikle görmediğim bir hasta ile ilgili bir şey söylemek istemiyorum. Ama bizim bu diagnostik testi bir doldurmasını sağlar mısınız kızınızın? Orada psikotik elementleri yüksekse, mümkünse hani klinik değerlendirmeyi yapabilecek psikiyatrist arkadaşlarımızla beraber bir adım atabilirler mi? Çünkü bir psikotik tablo, yani paranoid kişilikte anksiyete, paranoid kişilikte depresyon ya da doğrudan paranoid psikotik bir atak sadece psikoterapiyle geçemez. Bu biyolojik bir süreçtir. Bu yüzden hani takılmış olabilirsiniz. Hatırlayın, bir hastalık iyileşmiyorsa tanı yanlıştır, ya tanı yanlıştır, ya ilaç seçimi dozlaması yanlıştır, ya da altta yatan bir şey atlanmıştır. Sanki tanınızla ilgili bu kadarcık yazdığınızdan bile bir tedirgin oldum ben. Tekrar bir değerlendirmekte fayda var diye bir his oluşturdunuz bende. Beren Hanım, sizler de harikasınız katıldığınız için buna. Midemde korku hissi var, uyutmuyor. Kaygılarım var. Acile gittim. Daha da korkuttular. Psikiyatriye geçme, eve gidince diyorum, kalp atmam başladı. Resmen ölmek istedim. Dahlia'nın verdiği ilaçları içiyorum. Gece uyuyamadığım için antidepresan ilaç yazdı. Kullanıp bıraktım. Sıkıntı ses mideme vuruyor. Çok biriktim. Ne kadar her şeyim anneme yakınım anlatabilirsiniz. Bir şeyler içimi çözülmüyor. Geleceğe dair kaygılarım var. Demiş. Sanırım burada bir anksiyete tablosu anlatıyorsunuz ve bunun bizim somatizer diyoruz, bedenine yansıtan, biraz içine atan, derdini çok söylemeyen, yani ben güçlüyüm gibi düşünen insanlar biraz daha içlerine atıyorlar. Bir süre sonra da beyin diyor ki, bak beni dinlemiyorsun, ben sana göstereceğim diyor. Yani çarpıntı, titreme, bulantı, kusma, ishal, deri döküntüleri, yani beynin yapmadığı şey yok onu dinlemediğimiz zaman. O stresten kaçınmadığımız zaman ciddi sıkıntılar yaşayabiliyoruz. Bu yüzden profesyonel bir yardım alma kararınızın doğru olduğunu düşünüyorum Beren Hanım. Hayal Hanım, hocam siz yüksek doz ilaç diyorsunuz ama bazı doktorlarımız algıyı değiştirmekle alakalı diyor. Örneğin İzzet Güllü Hoca bahsediyor. Şimdi Hayal Hanım, öncelikle ben yüksek doz ilaç demiyorum. İlaç artı terapi ve bunun belirlenmesinin klinisyenler tarafından yapılması dışında sonuna kadar değil. Fakat algı dediğiniz şey elbette ki bir olayı yaşadığımız zaman ona verdiğimiz değerler sisteminden kaynaklanan algımız. Mevlana'nın dediği gibi herkesin doğrusu algısı ile sınırlıdır. Yani 80 IQ'lu birinin anksiyeteyi yaşamasıyla 120 IQ'lu birinin anksiyeteyi yaşaması aynı olmaz. Aynı depremde aynı güçlük altında kalabilirler birlikte. Çok farklı yaşarlar. Hatta biri daha hafif yaşayabilir. Yani illa üstün olan şeyi IQ'su yüksek olan daha da iyi yaşayacak anlamına gelmez bu. Öbürü daha iyi yaşayabilir. Bu yüzden bir bu kadar bireysel farklılıkları, stresi, şunu bunu sadece algıyla, hani birinin karşı tarafı anladığını ve bunun sadece algısını değiştirerek tüm her şeyi tedavi edebildiğini iddia ediyorsa, yani ben 32 yıldır hekim, 27 yıldır da psikiyatrinin içindeyim, iddia edemiyorum. Ben bazen kendimi anlamıyorum ve anlatmakta güçlük çekiyorum. Hasta nasıl anlatsın her zaman? Bu yüzden hani algıyı değiştirmek dediğiniz şey, aa bu programı senin bunu yapalım gibi olabilseydi amenna, yani keşke bu, yani sadece adını zikrettiğiniz arkadaşımız değil de diğer tüm hocalarımız, diğer tüm işte enerjicilerimiz vesaire, yani çok rica ediyorum, biz her yıl en az 5 tane psikiyatri kongresi oluyor. En az yani. Ulusal çapta. Lütfen yani kurs açsınlar, kongrelerimize başvursunlar. Yani ilaçsız olan bu mucize yöntemleri yani anlatsınlar, çalışmalar dizayn edelim. Biz diğer hastalarımızı ilaçla zehirlemeyelim ya da ilaç vermeyelim. Yani kesinlikle bunu ne anne babalar istiyor, ne yakınları, eşleri istiyor, ne hastalar istiyorlar. Biz de istemiyoruz. Bugün tedavi edebildiğimiz herhangi ilaçsız tedavi edebildiğimiz herhangi bir şeyi ilaçla tedavi etmeye çalışan bir hekim pek görmüyorum. Yani ilaç bizim için de bir dert aslında baktığınız zaman. Bu yüzden katılsalar da hani biz de şey yapsak burada birlikte hareket edebilsek hastalarımızın konforunu birlikte sağlayabilsek. Ama bunun için bunu yaptıklarını çift kör plasebo çalışmalarla göstermeleri lazım bize. Çift kör çalışmalarla göstermeleri, random çalışmalarla göstermeleri lazım. Nasıl? Yani yaptıkları yöntemleri standardize edecekler. Bir hasta grubu olacak, kontrol grubu olacak. Biz bunu birlikte izleyeceğiz, yayınlayacağız. Bu çalışma herkese açık olacak. Hani bilimde kerameti kendinden menkul bir şey yok. İşkembeyi kübradan atarak tedavi yok. Yani benim yaptığım her şey kitapta yazıyor olmalıdır. Hastaya önerdiğimi de yazıp altına imza atıyorum. Yani ekrana çıktığımda ya da bir yerde kaçmıyorum, kaçınmıyorum. Onun arkasında durmam gerekiyor. Bunun mutlaka bu yüzden bilimsel temellere dayanan teknik bir şey olması gerekiyor hayalim. Bu yüzden yani ben ilaç artı terapide ısrar edeceğim. Biyopsikososyal modelde ısrar edeceğim. Sadece psikolojik olarak algıyı değiştirerek hani aynı sihirbazlar gibi, illüzyonistler gibi psikozu, şizofreniyi, anksiyeteyi tedavi edebildiğimi iddia etmeyeceğim. Böyle bir şey yapamam da yani bu hocalarıma, hastalarıma haksızlık olur gibi geliyor. Kamile Hanım, 16 yaşında bir kızım var. Bir yıldır okula gidemiyor. Kendi başına ders çalışıyor. Verilen dersler çok verimli olmuyor. İyice kapandı. Sürekli elinde telefon, dışarı çıkmak istemiyor. Bunun için ne tavsiye edersiniz? Öncelikle kızınıza, kızının yaş grubunda bir abla, ders çalıştıracak bir abla gibi bir şey bulmanızı ve rica etmenizi, ondan da şunu rica edin. Gün içinde yürüyüşe çıkarsın. Mümkünse spor salonları açık. Bununla birlikte fitness'a gitsin. Anne babalar olarak 15 yaşından sonra çok faydamız olmuyor çocuklara. Ve gerçekten de umarım bu karantina olabildiğince hızlı kalkar. 10 milyon öğrencimizin 9 milyonu ekran bağımlısı oldu. İçe kapandı, sosyalleşmeleri sıfırlandı. Bu yaş grubu çocuklarda çok ağır bir bedel bu. Çok ağır bir bedel. Ne yazık ki devlet daha bunun farkında değil. Yani Türk toplumu ne ancak ve ancak yumurta kapıdayken anlıyor. Ve eğitimle ilgili aldığınız önlemler 5 ila 10 yıl sonra kafanıza patlıyorlar. Bunun için keşke bir tavsiyem olabilse bunlar dışında. Bunu siyasetçilerle, sosyologlarla hep birlikte karar vermeliyiz. Çok da bize sormadıklarını görüyorum. Benim önerim bireysel olarak ona faydası olabilecek, rol model olabilecek herkesi hayatına sokun. Herkesi. Sınava da hazır çalışmıyorken, yani ders ve sınav dışında, ekran dışında, ekranın dışına çıkarabilecek her şey mübah bence. Yasal olan her şey mübah. Ekran bağımlılığıyla mücadele etmek gençler için şu an elzem gibi geliyor. Korona ile mücadele kadar elzem geliyor. Hatice Hanım, bende de aynı sorun. 12 yaşında oğlum ders çalışmıyor, canlı derslere katılıyor, tablet düşmüyor. Oyun elinde çok hırçınlaşıyor, hiç fayda etmiyor. Burada aynı tavsiyelerde bulunacağım. Rol model olabilecek, oynama değil de bunu yap diyebileceğiniz faktörler önemli. Kültegin Ögel hocamızın İnternet Bağımlılığı kitabını şiddetle öneririm. Davranışsal bağımlılık ve internet bağımlılığı ilgili bizim videolarımızı Hatice Hanım lütfen YouTube'dan izleyin. Orada pek çok tavsiyede bulunduk. 12 yaş erken sosyal rolleri, erkek olmayı, flört etmeyi, flörtten kaçınmayı öğreneceği yaşlar. Bu nedenle bunları öğrenemezse sonra kapatamıyor. O hırçınlık süresi davranışsal bağımlılığın gelişmesiyle ilgili. Lütfen eğitim psikoloğu olan psikolojik danışman arkadaşlarımızdan, klinik psikologlardan hem profesyonel yardım alın, hem işte bir abi bulun, rol modeller bulun, dayısını, amcasını devreye katın, yarım gün bir işe yanında götürsün baba, hafta sonu balığa götürsün. Yani Dağın başında kampa götürün. Yani yasaklar başlamadan Cuma günü dağın başında çadır kampınızı atın ve 48 saat orada kalın yani birlikte. Bunun gibi yapabileceğiniz her türlü uzak kalabilecek yöntemi yapın. Ekranları kapatmak bence dediğim gibi çocukları bağımlılıktan kurtulmak için çok önemli. Çok önemli. Özge Hanım, ben teşekkür ederim. Yıllardır panik atak ile boğuşuyorum. 2 defa 1,5 ilaç tedavisi aldım. Bir noktaya girdi ama tamam yok olmuyor. Sıkıntı hemen nüksediyor. Hayatta da bir sıkıntı mutlaka alıyor. Nefesim daralıyor, boğuluyorum. İlaçlar kilo aldırıyor. Doğal bir alternatif tavsiye edebilir misiniz? Harika sorular. İlaçsız nasıl başa çıkabilirim? Öncelikle bir panik yaratan şey sadece yaşam olayları değildir Özge Hanım. Genetik yatkınlığınız da vardır. Afektif bir yapınız vardır. Obsedan kişilik özellikleriniz vardır. Bunlar da paniği tetikliyordur. Genetik yatkınlığınız varsa düşük doz ilacı kullanmak zorunda kalabilirsiniz. Bunu bel ağrısı gibi düşünün. Beliniz ağrıdı, ilacı verdim 1,5 yıl. Geçti, kestim. Hayatınızda hiçbir şey değişmedi ki. Tekrar bel ağrısı olacak yani. Hiçbir stresör faktörünüz değişmedi. Ben ilacı verdim, ağrınız, anksiyeteniz geçti. Size egzersiz verdim. Beslenmenizi değiştirdim. Belki kalsiyum azdı. Belki sert yatakta yatmıyordunuz, yatağınızı değiştirdik. Belki mesleğiniz hamallık, yaşam biçiminiz stresinizi arttırıyor. Bunu tartıştık. Tüm bunları yaptıktan sonra ilacınızı kesersem, yani ilaç, terapi, yaşam düzenlemesini yaptıktan sonra ilacı kesersem, sıkıntınız azalabilir. Bu olmadan biz sizin sıkıntınızı yani sadece ilacını kesersek tekrarlayacaktır. Doğal olarak tekrarlayacaktır. Hayatın çok normal bir getirisi. Yani hayat sıkıntısız olmuyor dediğinizde elbette olmaz yani. Yani huzur mezarda. Başka bir yerde yok yani. Unutun onu. Yani hayattaki en yaygın duygu mutsuzluktur, huzursuzluktur. Çişim geldi, yemek yiyeceğim, acıktım, doktora yetişeceğim, çocuk gelecek. Hani bir ay çalışır, bir gün maaş alırsın. Her zaman biz o iç dengemizi ve huzurumuzu yakalamaya çalışırız. Homeostasis dediğimiz bir şey bu. O dengeyi yakalayabiliyorsak huzurlu oluruz. Bu hep bir çaba ister. Hani bahçene bir hafta bakma nasıl otlar büyüyorsa ya da temizlediğim bir odaya bir ay girme. Hiç kimse girmese bile nasıl her taraf toz içinde kalıyorsa insan ruhu da böyle, bedeni de böyle. Mutlaka sürekli bir gayret istiyor. İlaçlar kilo aldırdığından diye anlattığınız bulgular, anksiyete bulguları, ilaçlar kilo aldırmayan ilaçlar ve kilo aldırmayacak numaralarımız var. 2-3 yıl içinde obezite, kilo alma, şişmanlık tamamen ve tamamen dahili bir psikiyatrinin hastalığı olacak. Harika ilaçlar geliyor, bu çözülecek. Şimdi bile kullandığımız ilacı kilo aldırmayan seçebiliriz. Deneme yanılma ile olabiliyor. Ya da ilaç kullanırken kilo verdirecek ilaçlar belirleyebiliriz. Daha doğal bir yöntemi önermiyor. Doğal doğal bir alternatif yöntemi ikiye ayırıyorum. Doğal diye bir şey yok. Yani hep söylüyorum, nikotin doğal, bununla ilgili doğal tedavi, alternatif ile ilgili yayınlar yaptık. Ne olur izleyin. Yani nikotin doğal, alkol doğal, eroin doğal ama iyi değil. Doğal olan ilaç dediğiniz şey kantoron, zayıf etkili, hafif düzeyde depresyon dışında hiç önerilmemiş. Kantoron nerede yetişmiş, türü nasıl, haşlayacak mıyız, demleyecek miyiz, kaç dakika demleyeceğiz? Yani doğal tedavi, safını veriyoruz, yan etki oluyor. Bu yüzden hani doğal tedaviyi deneyen, 3 yıl deneyen, 5 yıl deneyen pek çok hasta aynı noktaya geliyoruz. Fark etmiyor. Bir kimyasalın saf üretilmesiyle ottan çıkarılmasındaki farkı bilmiyorum. Ottan çıkarılması daha tehlikeli. Alternatif tavsiye edebilir miyim? Yani tıbbın bir alternatifi şimdilik yok. Yani inşallah olur. Ama olmaması lazım. Biraz önce söylediğim gibi hani alternatif diye ürettiğiniz şey elektriksel bir şey, bir dokunma tedavisi, herhangi bir şey. Bunu kongrede konuşuyoruz yani. Akupunktur Çin tıbbından aldığımız son derece geleneksel bir yöntem. Modern tıbbın içinde. Bunun eğitimleri veriyor, sertifikasyonu var. Bu yüzden yani zaten işe yaradığında kendini kanıtladığında tıbbın içine doğal olarak giriyor. Kendiliğinden giriyor. İlaçsız başa çıkılabilir mi? Önce ağrınızın giderilip çok düzgün bir bilişsel terapi, çok düzgün bir şema terapi, akt gibi bir şey alıp bununla baş etmeyi öğrenip ilaçsız kalıp kalabildiğinizi bakıp hani o ibuç tedavileri yapan meslektaşımla iyi bir bağ kurabildiyseniz, iyi bir tedavi koordinasyonunuz varsa sorun yani. Psikiyatristler empati yeteneği en yüksek meslek branşlarından biridir hemşirelerle beraber. Hani anlamak için eğitiliyoruz sizi, Özge Hanım. Bu yüzden anlayabileceğini düşünüyorum meslektaşımın. Yani bu kadar ilgisiz olduklarını düşünmüyorum meslektaşlarım. Geçmiş olsun diliyorum. Yani bu atlatılabilecek bir şey yok. İlaçla bu kadar hızlı toparlıyorsunuz, bu atlatılacak bir şey. İyi haber olarak bunu söyleyeyim. Emine Hanım, 10 yıldır panik atak, kaygı bozukluğu var. İlaç kullanıyorum ama karnımdan çıkacak gibi. Hemen hemen her gün ağrıyor, uyuyamıyorum. Emine Hanım, 10 yıldır ilaç kullanmıyorsunuz. İlacı yetersiz dozda kullanıyorsunuz. Yani hatırlayın, etkin doz, etkin ilaç. İlaç dozu, ilaç seçimi ya da dozu yanlıştır. Yani bizim ilacımızın kaygıyı 4-6 haftada azaltması, 8-12 haftada belirgin bir şekilde geçirmesi, bizi terapiye hazırlaması lazım. %80-90 iyileştikten sonra bu yapılabilir. Ondan sonrasında terapiye geçirilebilir. Bu yani bu olmadıysa siz hala %40-50'lerde yani idare ediyorum ama hala çarpın. Bizi idare ederekten yapamayız yani. Bu şuna benzer. Bel ağrım var, biraz idare ediyorum ama hadi birlikte halter kaldırmayı deneyelim. Böyle bir şey yok. Böyle bir şey olamaz. Bu anlamda yine size, bu tedaviyi düzenleyen arkadaşlarımıza, ben tam iyileşemedim ve çok huzursuzum, kalbim ağzımda, çok uyuyamıyorum gibi şikayetlerinizi iletmenizi rica ediyorum. Yani anlayacaklarını düşünüyorum. Dediğim gibi meslektaşlarım bunun, yani bunu düzenlemek için eğitiliyoruz. Sizi anlamak için eğitiliyoruz biz. Servet Bey, yeni anjiyo oldum. Kalp pili takılacak. Her şeyden kısıtlamak için beni epey düşündürüyor. Hüzün yaşıyorum. Bunu ailem paylaşmıyorum. Onların üzmesi daha da üzer. Oğlum gelin karşım doktor sormuyorum. Üzüldüğümü korkmasınlar diye, görmesinler diye. Öncelikle sorun Servet Bey. Çünkü bu insanlar hekim olarak buna eğitiliyorlar. Elbette duygusal davranabilirler ama bir şey gizlemenin sizin stresinizi daha çok arttırıyor. İkincisi, çalışmalar kalp hastalarında SATAR çalışması diye çok ünlü, tıpta çok yer etmiş bir çalışma. SADHART çalışması. Sertralin gibi etken maddeli antidepresanları kullananların sağ kalım oranlarının kullanmayanlara göre çok daha iyi olduğunu, %50'lere kadar iyi olduğunu gösteriyor. Çok ilaç kullanmakta, ya tedavi almakta, sakinleştirici almakta, antidepresan kullanmakta, bunu kardiyoloji doktorunuzla birlikte kombine, konsültan ederekten yapmak çok değerli bir fikir, çok iyi bir fikir, ömrünüzü uzatacak bir fikir. Ailenizde bu kadar hekim varken bunların tavsiyesini alarak sizinle bu konsültasyonu yapabilecek bir psikiyatrist bulmanızı şiddetle öneririm. Ve bu noktada da lütfen konuşun. Yaşadığınız hüzünün adı yas. Hani yas sadece birinin ölümü değildir. Hani Milli Piyango'dan trilyon çıkıp semtimi değiştirsem yasa girerim. Yaşam size sert bir şekilde bedeninizin değiştiğini ve dönüştüğünüzü söylemiş. Bu nedenle de tabii ki o eski serveti bırakmak, eski servetin alışkanlıkla bırakacağınızı düşünmek sıkıntılı. Fakat modern tıp gerçekten sizin sorunlarınızı çok ciddi ilerledi. Çok çok çok iyi ilerledi. İlaç desteğiyle de acayip iyi gidiyor. Sakın sadece hani sizin hastalıklarınız çok ölümcül olduğundan aman ilaçsız tedavi bilmem ne, beline alabalık sar, yok şuraya limon sık, sarımsak ez ye filanları değil. Yani lütfen tansiyon takibinizi, bradikardi yani kalp atım hızı takibinizi falan, hani doktorun size önerdiği tavsiye dikkat edin. Yani iyi bir takiple hele 10 yıl ölmeyen ölmeyecek. Yani tamamen çözülecek bu sorunlar diye düşünüyorum. Çok faydalı olacağını düşünüyorum bunların. Fethiye Hanım, geçmiş olsun. Fethiye Hanım, iki kızıma destek olmak için tutunmaya çalışıyorum yaşama. Büyük kızım hiç onaylamadığım ilişki yaşıyor. Benden utanıyor musun diye sordu. Her zaman arkandayım dedim ama üzülüyorum. Ne yapacağımı bilemez durumdayız. Yalnız rica etmek zorundayım. Çok uyuyorum. Bazen 40 saat uyumuyorum. Sürekli tedirginlik, sıkıntı hali var. Durup durup ağlamak istiyorum. Fethi Hanım, sizin anlattığınız şey ılımlı bir depresif tablo. Bir yas, ılımlı depresif tablo, belki de akut anksiyete. Bu konuda siz kendiniz için yardım alın. Sizi kutluyorum. Büyük kızınız için her zaman arkandayım. Ama demişsiniz. Ben diliyle konuşun. Her zaman arkandayım ama şu konularda kaygılarım var. Senin de kaygıların olduğunu biliyorum. Böyle bir şey olduğunda da yanında olmaya devam edeceğim. İstiyorsan sen de profesyonel yardım al. Ya da bunları bilen birilerine danış demenizi öneririm. Yani çünkü bu yaştaki bir yetişkin kadınla ya iki yetişkin kadın ilişkisi kuracaksınız ya anne kız ilişkisi kuracaksınız. Çıkın lütfen oradan iki yetişkin kadın ilişkisi kurun. Kendiniz yardım alın. Hani ne yazık ki deneye yanıla öğreniyoruz. Hayat biraz böyle kimse boşanmak için evlenmezken eğer bu ülkenin boşanma oranları 150'yi geçtiyse bu işi kimse bilmiyordur. Yani kimse ben bunu biliyorum diyemez. Benim tanıdığım boşanmamış psikiyatrist de çok az, ben dahil. Bu yüzden hani bunun normal bir formülü olsa, normal bir ilacı olsa, dünyada 8 milyar evlilik ilişki varsa, insan varsa 8 milyar ilişki tanımı var. Sizin de 1970-80'lerin ahlakı ve bakış açısıyla 2021'deki bir ilişkiyi yorumlamanız sadece sorun çıkarır diye düşünüyorum. Hani kızım yanındayım demeniz müthiş bir şey. Yani çok büyük bir özveri ve çok büyük bir destek. Belki de tüm evlatların istediği şey. Bu anlamda belki de hayırlısı. Yani kötü bir şey yaşadığımız zaman iyinin kıymetini anlayabiliyoruz. Bu yüzden de çok da üzülmeyin. Yani hayatın içinde iyi ya da kötü bir şey yok. Tercihler ve bedeller var. Kızınız bu tercihinden yaşadığı sıkıntıların karşılığında bir ders alabilirse bu bir hata olmaz, deneyim olur. Ümmühan Hanım, anksiyete ve panik problemim var. 2 yıldır kullandığım ilaçlarım var. Ne sıkıntı ne paniğim geçti. Öyle anlarım var ki ölüm kurtuluş gibi geliyor. Sosyal hayata geçemiyorum. Sürekli yatmak, hiçbir şeyle uğraşmak istemiyorum. Anksiyetede sürekli yatma isteği ve bu enerji, hiçbir şey uğraşmak için olmaz. Tükenmişlikle beraber anksiyeteye bağlı depresif tablolarda bu olur. Bence ilaç seçiminizde de, tanınızda da ciddi sıkıntılar var. Ne olur yakınlarınızdan tavsiyeyle çok iyi bir psikiyatri arkadaşımızı bulun. Bir psikiyatri arkadaşımızı bulun. Aile hekimiyle başlayın, ona danışın. Yani 2 yıl çok uzun bir süre. Benim hastalarımın 2 yıl bile yaşamasını istemediğim, katlanmasını istemediğim bir süreci. 2 yıl ne demek ya? Yani ömür gider insandan. 2 yıl değil, 20 yıl gider o 2 yılda. Çünkü sürekli böyle yaşıyorsunuz. Kesinlikle çok ciddi bir profesyonel yardım alın. Gül Hanım, bu gruba bugün üye oldum. Faydalı olur inşallah. İnşallah. 25 yıllık evliyim. Tek mutluluğum oğlum, kızım, çocuklarım, eşimin ailesinin her şeyini katlamak zorunda kaldım. 25 yıllık evliliğim sonunda kanser olduğumu öğrendim. Çok şükür iyiyim. Yaşadıklarımdan kurtulamıyorum. Hep mutsuz, üzgün yaşıyorum. 13 yaşında kızıma yansıtıyorum. Bir de bu hastalık hepten çıkmaza düştüğümü sanıyorum. Bu konularda yardımcı olur musunuz? Gül Hanım, bu konularda birdenbire yardımcı olunamaz. Öncelikle herkesin söyleyeyim bunu. Kanserlerin çoğunda çok ciddi tedaviler var artık. Yani artık tiroid kanserinden ölen yok. Bir lösemi bir korkutur. KML, kronik miyeloid lösemiden ölen yok. Bu yüzden herkesin evliliğinde inanılmaz sorunlar var. Ve evliliklerin çoğunda çok da büyük bir mutluluk yok. Burada yani elimizde ne var, kaynaklarımız ne, biz ne istiyoruz, nasıl ilerleyebiliriz. Bu kaynaklarla önce bir huzur denge. Hatta önce denge, sonra huzur, sonra mutluluğa doğru gitmek lazım. Çok ciddi bir bilişsel terapi, şema terapi almanızı şiddetle öneririm. Kızınıza yansıttığınız şey eğer öfkeyse, şiddetse psikiyatrik yardım da alın. Yani öfkenizi kontrol edin. Ergenlik çağında 13 yaşında bir kıza şiddet kullanırsanız kızların 12-18 yaş arası zaten çok çıldırtıcı. Zaten ciddi sorun çıkarıyorlar. Ha bir de buna şiddet sizin sorunlarınızı yansıtırsanız, ha kızınız sizi anlayamaz ve kızının sizin terapistiniz olmak, kızının sizin boks torbanız olmak zorunda değil, kum torbanız olmak zorunda değil. Biz ebeveyniz, ona çözüm üretmek zorundayız Gül Hanım. Bu yüzden lütfen bu konularda profesyonel yardım alın. Biraz toparladığınızda, hani birinci eksendeki umutsuzluk, depresyon, sıkıntı, anksiyeteniz gittiğinde eşinizle birlikte yardım almanızı öneririm. Yani bir danışın, çünkü birlikte yaşlanmak bir nimettir. Herkes beceremez. Az bir süreç değil 25 yıllık evlilik. Bayağı bir badire atlatmışsınız. Muhtemelen eşiniz de ciddi bir böyle tornadan geçmiştir. Size uyum sağlayacak hale gelmiştir diye düşünüyorum. Bu noktada tam da meyvelerini yiyeceğiniz dönem. Hani yardım alın ve bu elimdekileri nasıl kullanıma gitmenizi şiddetle öneririm size. Sadece 13 yaşındaki kızınıza yansıttığınız kısım bayınıza çok dert açabilir yani. Tam da rahata ereceğiniz dönemlerde, yani bundan sonrasında çocuklarınızı evden çıkardığınızda son derece huzurlu olacağınızı düşünüyorum. Hele de Türkiye'de erkekler, yani anne babalarını gömdükten sonra eşlerini dinlemeye çok eğilimli oluyorlar 40-45 yaşından sonra. Özür Hanım, eşim galiba narsist ya da egoist bir insan. Ben hemen böyle tanı koyamıyorum Özür Hanım. Bu rahatlığı da çok seviyorum ama dost meclisinde bunu yapamıyorum sıfatım nedeniyle. Hiçbir zaman hatasını kabul etmez, her zaman üste çıkar, her zaman ilgisini ister, onun istekleri önceliklidir, hemen yerine getirmesi gerekir. Bağırır ya da küfreder. Diğer istekler bekleyebilir onun gözünde. Beni çok yordu, kendimi tükenmiş hissediyorum. Daha iyi hissetmek ve eşimin bu davranışla baş etmek için tavsiyelerinizi rica edeceğim. Lütfen bu tükenmişlik dediğiniz şey 15 yılda tabii ki olacaktır. Doğal olarak olacaktır. Normalde 3 ila 5. yılın sonunda oluyor. Muhtemelen bedensel bulgular, döküntüler bir sürü şey de çıkarmıştır. İnsan katlanabiliyor ama bedenini beden ödüyor. Bir klinik psikolog arkadaşımız olabilir, bir deneyimli bir aile danışmanı diyeceğim ama yani ne olur, nerede okuduğuna, nasıl eğitim aldığına, kliniğe çok dikkat edin. Eğer olabilirse bir klinik psikiyatristten, ya mutlaka mutlaka hem psikoterapi, belki tükenmişliğinizin seviyesi ne, yani uyku bozukluğunuz var mı, bedensel bulgularınız var mı, bunlar varsa psikiyatri değilse terapi eğitimi alabileceğiniz, bir eş nasıl manipüle edilir, bununla ilgili yardım alabileceğiniz bir yardımı şiddetle öneririm. Bunun dışında Gary Chapman'ın 5 sevgi dilini her yerden bulabilirsiniz. İşe yarayabilir. Doğu hikayeleri psikoterapi, yazarını hatırlayamadım. Çok iyi bir kitap. PDF'si var internette. Baskısı yok. Gülcan Özer ablamızın, çok değerli bir meslektaşımın, herkes kendi hayatının kahramanı, evlilikle ilgili çok güzel tavsiyelerde bulunuyor. Bunların hepsi çok işe yarayacaktır diye düşünüyorum. Biraz odaklanın. O noktadan sonrasında yardımla beraber baya bir şey ortaya çıkıyor. Baya bir rahatlıyoruz diye düşünüyorum. Buradaki en tehlikeli şey, hani bağırır ya da küfrederdik. Yani o gündelik hayatta özel olmayabilir ama saygısızlık varsa ilişkide çok büyük sorunlar olabiliyor. Belki bir noktadan sonra eşinizin de yardım alması ve uyarılmasında fayda var. Yani gündelik hayatın konforu bozulmamalı, o zaman gündelik hayatı sürdürmek çok zor oluyor. Sevgi saygı evliliği sürdürmez. Ama konforlu sürmesi için gündelik hayatı çok keyifli bir hale getirebilir. O yoksa çok zorlanabiliyoruz. Aysun Hanım, 53 yaşındayım. Emekli öğretmenim. Hayatım boyunca 18 yaşından itibaren dönem dönem depresyon ya da panik atak yaşamış insanım. Doktorlar bana terapi yapmadılar. Anlatmam mıdır bunu rahat rahat, ya da bunu da bu arada kırmızı odaya serim oradan çıkardım. Geçmişini anlatmaya zorlanan insana mı terapi yapılır? Antepresan kullanırım. Efektör 225. Psikiyatri sakinleştirerek kullanamam diye biliyorum. Doğru mu? Öncelikle doktorların terapi yapamamasının en önemli, resmi sistemdeki zamanları yok. Terapi çok özel bir şey. Telefon çalmayacak, kimse içeriye girmeyecek, bölünmeyecek. Minimum 30 dakika olacak, uzayabilir bir saate. Bu çok yani bir sürü koşulu getirmeniz gerekiyor. Bu olmadığı zaman yapılamıyor. Yapılmaya yapılmaya da yapılmama alışkanlığı oturuyor sistemde. Geçmişi anlatma anlatmama önemli değil. Günümüzdeki çoğu tedavi aslında çözüm odaklı ya da bilişsel davranışçı terapiler, davranışı çözümleme üzerine, davranış analizi üzerine, davranış düşünce duygu geçişlerini anlamak üzerine terapiler. Yani filmlerde var böyle uzan geçmişini anlat, aha bu filan. Bu Amerikan filmlerinde var böyle bir şey. Yani eğitimini almış olmama rağmen benim de çok böyle yaptığım, bildiğim, deneyimlediğim şeyler değiller. İkinci sorunuz, antidepresan kullanıyorum diye etkili bir antidepresanı yüksek dozda kullanıyorsunuz ama tekrarlayan depresyonlarda hani unipolar depresyon gibi, distimi gibi tanılarda biz koruyucular da kullanıyoruz. Kendinizi bir dosya üzerinden takip edin. Takip dosyası nasıl oluşturulur diye yazmıştım. YouTube'da anlatmıştım ben Aysun Hanım. Ne olur onu izleyin. Bu noktada iyi bir ilacı etkin dozda kullanıyorsunuz. Sadece tekrarlayan depresyonlarınız, yani afektif bir yapınız varsa ilacı kullansanız bile tekrarlayabiliyor. O yüzden semptom eğitimi, psiko eğitim dediğimiz bir şey var. Burada hani semptom geçtiğinde ilacı azaltmak, koruyucuları kullanmak, ne zaman beta-bloker, ne zaman sakinleştirici eklenir gibi pek çok hilenin size öğretilmesi lazım. Yine internette PDF olarak var. Belki bulursunuz da. Durulmayan bir kafa. Kendisi de bipolar olan bir psikiyatri profesörü kadının hayatını ne olur okuyun. Bizim afektif bozuklukla ilgili, distimi ile ilgili, unipolar depresyonla ilgili programlarımız oldu. Lütfen dinleyin. Çok faydası olacağını düşünüyorum. Bitkisel sakinleştiricilerden eğer sarı kantaronu kastediyorsanız bu dozdaki bir efektörle kullanmayın. Zaten etkisi olmaz. Yani sarı kantaronun maksimum dozu etsin etsin 75 mg efektöresin yani. Son derece hafif etkilidir. Bununla riske girmenize gerek yok. Hani nasıl bir kantaron, dozu ne, gerçekten internetten aldığınız gerçek bir kantaron mu, sahte mi? Yani bir sürü riske girmeye gerek yok yani. Bu makul gelmiyor bana. Asiye Hanım, ben 52 yaşındayım. Panik dışında KOAH, tansiyon, kalp var. Benim panik atağım tutuyor. Doktora gidiyorum. İlaçlar faydalı olmadı. Gece tutuyor. Bakın çok zor bir hastasınız. Siz psikolog, terapi filandan öte önce ilaç tedaviniz. Ve KOAH zaten paniği tetikler. Yani kronik obstrüktif akciğer hastalığı zaten kandaki oksijen seviyesini azalttığı için zaten paniği tetikler. Deneysel panik tedavi modellerinde hayvanlara işte 20 dakika %5 ya da 5 dakika %20 karbondioksit solutun her canlı panik atak geçirir. Her canlı. Her canlı. Gece niye tutuyordur? Parasempatik sistem aktivasyonunuz oluyordur. Gece uykuda kan satürasyonunuz düşüyordur. Ve bu yüzden kanda karbondioksit arttığı için bu yüzden oluyordur. Bununla ilgili hem KOAH hatta yatış pozisyonunuz. Asiye Hanım. Hani sizin KOAH'ınızı takip eden dahiliye doktorunuzla beraber, göğüs doktorunuzla beraber psikiyatristin koordineli olması lazım. Konsülte edilmesi lazım. Bu anlamda zor bir hastasınız. İlaçlar da birbiriyle etkileşmeyecek. Çünkü KOAH'ta kullandığımız aminofilinler, termifalinler neyse artık akciğer açıcılar da bizim ilaçlarımızın kan düzeylerini çok etkiler. Birbiriyle çok etkili ilaçlar ya da biz size gece uyuyun diye sakinleştirici verirsek oksijen düzeyiniz azalır. Çok önemli, solunumumuzu baskılar bizim sakinleştiricilerimiz. Yani çok iyi izlenmelisiniz ve dosya üzerinden izlenmelisiniz. Kendi dosyanızı yine kendiniz tutun. YouTube'daki o videoyu izleyerek. Ne güzel, kaliteli sorular sorulmuş bugün. Merhaba, babaanneyim, iki torunum var demiş Ruhar Hanım. Bir 5, diğeri 6 yaş. Beni çok seviyorlar. Çok seveceğim, vereceğim. Bazen neden mi bana ve kuzen bazen aksine kötü davranıyor. Seni istemiyorum. Babaanne istemiyor. O kötü çıksın gibi. Şimdi Ruhan Hanım, torunlarınıza karşı aşırı verici olmayın. Sütü ılıtıp şekeri karıştırıp getirmeyin. Her istediklerini yapmayın. Bu yüzden Ve bunu yaparsanız bu çocuklar hayırı bilmiyorlar. Onlara zarar vermiş oluyoruz. Çocuklara sınır koyma ile ilgili bir kitap paylaşmıştık biz. Sınır koymayı öğretmek, çocuklara hayır demeyi öğretmek çok önemlidir. Bir çocuk yatma saatini öğrenmeden ders çalışma saatini oturtamaz. Siz de hayırı öğretmeden başkasına hayırı, tacize hayırı, uyuşturucuya hayırı öğretemezsiniz. Çocuk, torunlarınızın her istediğini yaparak onlara iyilik yapmıyorsunuz. Çok büyük bir kötülük yapıyorsunuz. Lütfen bununla ilgili nefis kitaplar var. Etkili anne baba eğitimi gibi, çocuklara sınır koyma gibi vesaire vesaire. Çok bunları yapın lütfen. Eğer öbür türlü narsist histrionik çekirdekleri ekiyoruz. Bu sadece benimi ekiyoruz. O zaman da sıkıntı olmaya başlıyor. Lütfen hani temel kitaplardaki temel tavsiyeler bile yeterli. Ama bunun işin sırrı hayır demeyi öğrenmek ve öğretmek ve sınır koymak çocuğa. Çok önemli. Sadece siz değil, anneanne, dedeler, anne baba da aynı tutumda davranmalı. Çocuk psikiyatrinin hani duvarında altın harflerle yazan süreklilik, aynılık, tutarlılık çok önemlidir. Ve siz yani evde kedi beslemiyorsunuz. Bu çocuklar 20 yaşında, 25 yaşında kavga edebilir, kavgadan kaçınabilir, ayakta durabilir halde olmalılar. Sizsiz var olabilmeliler. Sizin tüm amacınız bu olmalı. Gülten Hanım, uyurken birden uyanıyorum, sonra uyku yok, sabaha kadar ayaktayım. Uykusuzluğun pek çok nedeni var. Kaygı olabilir, huzursuz bacak sendromu olabilir. Pek çok şey olabilir. Bu yüzden biyopsikososyal modelde, guatrınızdan başlayarak demir eksikliğinize, hepsi incelenecek. İyi bir psikiyatrik yer inceleme sonrasında ne varsa ona göre de yardım alacaksınız. Ahsen Hanım, hastalık takıntısının tedavisi var mı demiş. Hipokondriyazis, hastalık hastalığı. Acaba kanser miyim? Acaba kalp krizi mi geçiriyorum? Acaba tümör mü var? Tedavisi var. Obsesif kompulsif spektrumda. Bunun YouTube'da nefis bir videosunu yaptık. Ne olur dinleyin. Tedavisi var. Yani tek cümleyle sorunuzu tek cümleyle yanıtlayayım. Hızlanmaya çalışıyorum. Arzu Hanım, 10 yaşında bir kızım var. Çok asi, laf dinlemiyor. Ne dersem söylediklerimin tersini yapıyor. Hiç dinlemiyor. Psikiyatriye götürdüm. İlaç verdi. Duygu durum patlaması, öfke patlaması. İlaçları bir anda aksattı, bırakmak istiyormuş. Yine kötü oldu, götürdüm. Bu sefer 400 verdiler. Zorla içiyor, ters cevaplar veriyor. Haber vermeden evden kaçıyor. Yanlışlıkla arkadaşlık kuruyor. Nasıl davranmalıyız? Şimdi Arzu Hanım, kızların 12-18 yaş arası çıldırtıcı bir süreç. Yani kızımdan biliyorum. Bir şey bilmenizin anlamı yok. Siz annesiniz. Söylemenizin ve tavsiyenizin bir anlamı yok. Bu yüzden rol modellerini arttırın. Yanlış insanlarla arkadaşlık kuruyorsa onu doğru insanlarla karşılaşacağı ortamlara götürün. Doğru insan olan bir rol model bulun. 2-3 yaş büyük. Kuzen olur, teyze olur, herhangi bir anlaşabildiği. Lütfen doğrudan mesaj vermeyin. Lütfen hep mesajlarınızı dolaylı verin. İlaçla olabileceğini çok düşünmüyorum. Rehber öğretmenden başlayarak bulunduğunuz yerde, rehber öğretmeninizden başlayarak hani bunlarla ilgili bir eğitim alabileceği, riski davranışlarla ilgili eğitim alabileceği şekilde davranın. Yapma dediğinizi mutlaka yapacak. Yapısı ve doğası gereği. Duygu durum bozukluğu demek için hani 21 yaş altına tanı koymakta zorluk çekiyoruz. Yani 21 yaş altına bu tip tanıları koymamaya çalışıyoruz. Yapışıyor çocuklara. Bu bir davranış sorunu olarak algılanmalı. Çocuk ve ergen psikiyatrisi arkadaşlarımız var. Klinik psikolog arkadaşlarımız var ve çok da deneyimliler. Bir sürü bu psikolojik danışman arkadaşlarımızın da acayip bir iyi yapılandırılmış yöntemleri var. Ben çok fayda göreceğini düşünüyorum. Yani sizi rahatlatacaksa geçen hafta Bilgesin belgeselini izledim. O da 16 yaşında anne babasını reddetmiş filan, hani 6 ayda ikna edilmiş gibi. Esra Hanım, geçmiş olsun. Allah kolaylık versin. 18-19'dan sonra duruluyorlar. Esra Hanım, ben polikistik over hastasıyım. Normalden kalamıyorum, gebe kalamıyorum. Psikolojim bozuldu, hiçbir şey mutlu etmiyor. Diken üstündeyim. Herkesten nefret etmeye başladım. Kendimi yıprattım. 31 yaşındayım. Bir akıl verin demiş. Bir akıl değil. Yani tavsiye ve akıl değil. Öncelikle İnite fertilizasyon ya da polikistik over tedavisinde ister kısırlık tüp bebek tedavisinde ister polikistik overde psikiyatriyle ilgili süreçler çok iç içeler. Burada psikiyatristle kadın doğumcunun birlikte hareket etmesinde büyük fayda var. Önce sakinleşmenizi sağlamak için de psikiyatriden mutlaka yardım alın. Hipotalama hipofizer adrenal aks diyoruz. Sizin overlerinizin salgıladığı tüm hormonlar, vücudun salgıladığı tüm hormonlar aslında iki duygusal limbik lobun arasında ki küçük bezden salgılanıyor. Stres bunu çok arttırıyor ve psikiyatri ilaçları çok fayda sağlıyor. Hemen aile hekiminizden başlayarak yardım alın, tavsiye alın. Mümkünse bir psikiyatri arkadaşınıza danışın. Her yerde var artık. Türkiye bir mut cumhuriyeti değil. Yardım alabileceğinizi düşünüyorum. Aylin Hanım, 49 yaşındayım. Evlatlarım, eşim, iyi bir hayatım var. Hiç umudumun tükendiğini, boşa çabaladığımı düşünmedim. Sosyal medya, insanlar da işte çabanın boşuna olduğunu tokat gibi vuruyor. Ben de insanım, onlar da. Ama neden bu kadar farklı üzülmeden edemiyorum, neden? Aylin Hanım, empati yeteneği yüksek bir insansınız. Ama sizin gibi insanlar sadece çok üzülüyorlar. Etki alanımızın dışındakilerle çok ilgilenmemeyi, bunlar üzerine düşünüp yorum yapabiliriz. Ama bunlar için üzülmemiz ne yazık ki yani kutuplarda zor durumda olan kutup ayıları için üzülmemizin bir anlamı yok. Etki alanımızın çok dışındalar. İnsanoğlu çok anlamlı bir yaratık değil. Hani koyunlardan falan çok bir farkımız yok. Hayatımıza değer katan, anlam katan biziz. Siz şanslısınız. Yarım asra yakın bir yaşamı, iyi bir eşle ve onunla birlikte yaptığınız çocuklarınızla geçirmişsiniz. Yaşamınıza değerli olduğunu düşündüğünüz şeyler ve bunlar için dolduruyorsunuz. Freud'un dediği gibi, yani yaşamak ruh sağlığı çalışmak ve sevmektir diyor. Sevecek bir şeyler bulmuşsunuz ve bu uğurda da çok güzel emek harcıyorsunuz. Şanslısınız. Eskilerin dediği gibi tahtını yaparım ama bahtını yapamam derler. Sizin bahtınız da iyiymiş. Kutluyorum. Fakat üzülecek bir şey yok. Sosyal medyada gördüğünüz insanlar ya da medyada gördüğünüz insanlar, yani kötü gördüğünüz iyi olabiliyor, iyi gördüğünüz kötü olabiliyor. Çok da fark yok. Yani çok da fark yok. Dün dünyanın en güçlü adamı olan Trump, bugün hani hapis tehlikesi altında, tehdidi altında bir adam. Herkes her anlamda riske girebilir. Deprem olabilir. Yani İyi ya da kötü yok aynen. Tercih ve bedel var. Bu anlamda çok güzel bir kitap var. Yine internette bulabilirsiniz. Mutluluk Tuzağı. Kabul ve Karar Terapisi'ndeki Russ Harris'in kitabı. Çok değerli bir kitaptır. Sadece empati yeteneğinizi biraz budamakta fayda var. Bu bir yetenek karşınızdakini anlamak için ama herkesi anlamak zorunda değilsiniz. Çözüm üretmek zorunda değilsiniz. Etki alanında sınırlı kalmalısınız. Ayşe Hanım, kızım 5 yaşında ve çok yalan söylemeye başladı. Hikayesini bile anlattım dedim ama yanında yüzüme bakarak yapıyor. Yalan söylüyor, yapmadım diye. Ayşe Hanım, bununla ilgili yaptırımlar var. Anne babanın sihirli sandığı iyi bir kitap. Etkili anne baba eğitimi iyi bir kitap. Haluk Gezer hocamızın kitapları iyi bir kitap. Bunun gibi pek çok güzel, nefis nefis kitaplar var. Ama bir yaptırım uygulamalısınız. Anlatıp durmayın. 5 yaşında bir çocuğun soyut kavramı yok. Yani 8-10 yaşından önce soyut kavram yok. Yani nasıl polis size kırmızı geçtiğinizde bak çok tehlikeli aman yapma ölürsün diye anlatmıyor. Cezayı kesip geçiyor. Sizin de bu konuda hani esnek olabilirsiniz ama bir yaptırım uygulamanıza şiddetle öneririm. Bu yaptırım gülen yüz ağlayan yüzler olabilir. Kitaplarda bulabilirsiniz. Mola cezası olabilir. Bir sürü şey olabilir ama yaptırım uygulayın lütfen. Çiçek Hanım, benim eşim alkolik, içtiği zaman ev huzur vermiyor. Evi terk etmek geliyor içimden olmuyor. İçki nasıl bırakmak öğrenmek istiyorum. Alkol tedavisi kişi isteyecek. Ailesi destek olacak. Tıbbi yardım alacaksınız. Epilepsi nöbeti olabilir. Yoksunluğu çok ağırdır. ve alkol çevresini bırakacak. Bu dört şart bir araya gelmeden ne yazık ki kolay kolay olmuyor. Bu konuda nasıl yardım alabilirsiniz? Atsız Alkolikler diye bir grup var. Atsız Alkolikler, Alkolik Anonymous. Dünyanın en büyük gönüllü grubudur. 60-70 milyon üyeleri var. Bunların içinde bir grup var. Alkolik eşleri ve çocukları. Çiçek Hanım. Al-Anon. Bunlara bir danışmanızı öneririm. Tüm büyük kentlerde varlar. Türkiye'de 20'ye yakın şubeleri var. Web siteleri var. Gibi gibi. Alkolle ilgili bir kitap, birkaç kitap var. Bugün içmeyeceğim. Güzel bir kitap. Eşinizin de okumasını sağlayın. Uçuyormuşum sanmıştım ama düşüyormuşum. Çok güzel bir kitap. Ahmet Emre'deki gerçek öyküleri anlatıyor. Gibi gibi. Bunlarla beraber öncelikle siz karar vermelisiniz Çiçek Hanım. Kocam beni dövmezse, kocam içmezse diye karar verilemiyor. Siz kendi kırmızı çizginizi tanımlamalısınız. Al-Anon'daki deneyimli kişiler size çok faydalı olur diye düşünüyorum. Bu anlamda gerçekten profesyonel yardımlar alın. Sonrasında gerekirse danışmanlık da alın. Çünkü alkol sandığımızdan daha ciddi. Yani ben bir alkolik karşıma geldiğimde yüzüne kurduğum cümle şudur. Keşke şizofren olsaydım. Çünkü burada %90 tedavi varken alkolde %50 tedavi var. Çok ciddi bir sorun alkolizm. Kızım 21 yaşında demiş Zeynep Hanım. Babasıyla yaşıyor. 21 yaşında, özür dilerim. 7 aydır benimle birlikte. Üniversite 2'de. Okuduğu bölümle ilgili hiçbir şey yapmak istemiyor. Planı yok. Meslek adına gastronomi üstü bu anlamda mezunluktan sonra okuluna gitmesini söyledik. İlgisini çekmedi. Hayata karşı isteksizlik durumunu bizi suçlayarak dile getiriyor. 2022'de 2 aylık Avrupa gezisi için plan yapıyor. Karşı çıkmıyoruz. Çok endişeliyiz. Nasıl yol izlemeliyiz? Şimdi Zeynep Hanım, ne yazık ki bu eğitim sistemi ve çok şanssız bir dönemde ki eğitim sistemi çocukları tamamen tüketici, sadece ekranda okudukları ve test çözen bir yerle getirdiler. İnternette bulabilirsiniz, benim sistemde var, amotivasyonel sendrom diye. Bu çocukları tam tarif ettiğiniz çocukları anlatan bir makale yazmıştım. Ayrıca yazarını hatırlamıyorum, yabancı bir yazar, internette bulabilirsiniz. Ben Nesi diye bir kitap var. Çok güzel bir kitap. Lütfen okuyun. Kızınızın 2 aylık planını destekleyin. Bu çocukları ne kadar hayata, dışarıya ittirirsek o kadar iyi. Onun için üzülmekten vazgeçin. Onun için plan yapmaktan vazgeçin. Çözümü o üretsin. Üretmiyorsa siz çözüm üretmeyin. Ne kadar kurs, kamp, dışarısı varsa o kadar sallayın gitsin. Yani siz onun adına kararlar vermeyin. 22 yaşında bir hatun, 21 yaşında bir hatun, siz onun adına karar veremezsiniz. Ne yaparsanız yapın da olmaz. Ha, bu arada da bana ne deyin? Yani 21 yaşında tamam, bugüne kadar siz suçluydunuz, bundan sonra o karar verecek. Duygu sömürülerini yutmayın. Gitsin profesyonel yardım alsın. Yani anne rolündesiniz, terapist olmayın. Rehber öğretmen olmayın. Kılavuz olmayın. Anne rolüne ya da aynı evde yaşayan yetişkin kadın rolüne çekilin ve durun lütfen. Tabii ki destek olabileceğiniz yerde makul ve mantıklı destek olun. Ama her şeyi siz çözmek zorunda değilsiniz diye düşünüyorum. "6 yaşında oğlum var. Hayır," dedim. "Bağırıyor," demiş Derya Hanım. "Dinlemiyor. Kendine zarar veriyor." Derya Hanım, 6 yaşındaki oğlun sizden zengin, sizden güçlü, sizden kaslı, sizden zeki mi? Yani 3 yaşında hayır öğretmeniydik. Ama siz 6 yaşında eğer bu çatışmayı yaşıyorsanız, 15 yaşını hayal edemiyorum, hele erkek çocukta. Yani bu yüzden çok hızlı çocuğa sınır koyma, yardım, kreş, dışarıda spor, her türlü manevrayı kullanın. Evi bir toplama kampına çevirin. 6 ay 1 yıl. Krizleri siz yaratın. Sınır koyma kitaplarını okuyun. Bununla ilgili, yani bu sınır koymayı öğretmezseniz, yani yemek eğitimi 1 yaş, hayır eğitimi 3 yaş, sosyalleşme 5 yaş. Yani çocukların her istediğini yapıp sonrasında da bir canavar yarattığınızda hani bunu devam ettirin. Ay ağlıyor diye. Kıyamıyorum ana yüreği diye. 15 yaşında kıyametlerin koptuğunu göreceksiniz. Zor kaçacaksınız evden yani. Lütfen acil önlem alın. Acil yardım alın yani. Çocuğumu psikiyatriye götürüyorum demiş Arzu Hanım. İleride asker de polis mesleklerde karşı son olarak çıkar diyorlar. Doğrusu nedir? Bir, çocuğunuzun yaşına bağlı. Yani 15 yaş sonrasında mutlaka görünür ve sıkıntı yaratabilir. Doğal olarak yaratmalıdır da. İkincisi, hani resmi sistemde götürdüyseniz medullaya girdiği için ilaçlar medulla sistemine. Bu yüzden hani tabii ki doğal olarak görünüyor. Tabii ki sorgulanır. Resmi sistem dışında sorgulanmayabilir. Ama orada da şunu söyleyeceğim size. Hani gerçekten ciddi bir derdi varsa, yani psikoz gibi, afektif bozukluğu gibi zaten asker polis olmamasında büyük fayda var. Yani orada olmamalarını sağlamamızın nedeni çocuklara sorun çıkarmak değil. Yani gerçekten riskli meslekler bu hastalıklar için. Hayatlarını tehdit eden meslekler, bunu istemediğimiz için. Dua günlüğüyle ilgili rumuzu olan bir arkadaşımız saçma sapan düşünceler geliyor. Bunları düşünmemek istekte geliyor, sıkıntı veriyor. Bu durumda ne yapsak kurtuluruz? Bu anlattığınız şeyin adı düşünce obsesyonu olabilir, aşırı değerli düşünce olabilir. Oğuz Tan hocamızın Takıntılar diye çok güzel bir kitabı var, internette var. Psikonet yayınlarından sevgili Alpler'in editörlüğünü yaptı. Takıntılarla baş etme diye çok güzel bir kitap var. Psikiyatrik yardım alabilirsiniz. Obsesyonda ilaçsız tedavi pek olamıyor. Düşünce obsesyonu çok zor bir tedavidir. Yüksek dozlar ister. Tüm bunlarla birlikte yardım almanızı öneririm. Ferhan Bey, ergenler için ne tavsiye edersiniz? Öz bakım odası çevreye diyeniyor, bir daha gelmiyor. Muhtemelen aşırı koruduğumuz, muhtemelen her istediğini yaptığımız, muhtemelen ekran ve oyun bağımlısı, kızsa sosyal medya, erkekse diğer noktalar, oyun bağımlısı, Kültekin hocamızın internet bağımlılığı, bizim programlarımız, çocuklara sınır koyma, erkekse baba rol modelinin biraz daha aktif olması, zaman geçirmesi, dışarıya çıkarması, kızsa sizin daha çok rol model olmanız gibi bir sürü şey önerilebilir. Bunlarla ilgili programlar da yaptık. Sorumluluklarını yapmadığı şeylerin bedelini ödetmedikçe siz yapacaksınız. Çok az zamanınız kalmış. 3 yıl. Sadece 3 yıl kalmış. Kızsa belki o bile yok. Çünkü kızlar 12 yaşında bayağı aktif bir ergen davranışı göstermeye başlıyorlar. Sevda Hanım, panik atak geçmiyor, alıştım demiş. Geçiyor Sevda Hanım. Geçmeyen anksiyete olmaz. Panik bozukluk olmaz. Ya altta yatan bir biyolojik faktör atlanmıştır. Ya ilaç seçimi dozu atlanmıştır. Ya tanıda bir sıkıntı vardır vesaire. Bircan Hanım, anksiyete bozukluğu var. Zor durumda kalıyorum demiş. Bununla ilgili nefis programlar. Bir haftamızı buna ayırdık Bircan Hanım. Ne olur onları izleyin. YouTube'da var. Çok faydalı olacağını düşünüyorum. Hani aynı şeyi tekrar tekrar anlatmamak için söyledim. Emel Hanım, depresyon ve anksiyete harici tutkusuz, neşesiz, donuk olmak, ama ne olsun, ama yaşam tarzı normal midir? Gaza getiren şarkılar, motivasyon filmleri işe yarar mı? Bunun farmakolojik bir yolu var mı? Emel Hanım, hayata ittiren adrenerjik ve dopaminerjik aktivitesi olan ilaçlarımız var. İşe yarayabiliyorlar. Bu bir kişilik olabilir, bir tükenmişlik olabilir. Başka pek çok şey olabilir. Pek çok şey. Bunu da yine Rehberlik Online diye bir sitemiz var. Oradaki diagnostik teste bir girin. 5 faktör kişilik girin. Hani tanımak için kendinizi değişik açılardan bakmanızı öneririm. Bir klinik psikologdan, aile hekiminizden, psikiyatriden yardım alarak da izleyebilirsiniz. Bir günlük tutun. Yani hastalık günlüğü diyeyim ya da günlük diyeyim de anlık diyeyim. Bu düşüncelerinizin altında yatan nedenleri anlayabilecek şekilde. Evet, bunun, ya, bu soru çok güzel. Farmakolojik yolu var mı? Yani bunu ilaçla çözebiliyoruz. Önce ilaçla bir yıl öyle kaldıktan sonra ilacı çekmeye çalışarak da yapabiliriz diye düşünüyorum. Pınar Hanım, içe kapanıklık nasıl geçer 14 yaş demiş. Bu sosyal fobi olabilir, psikozun öncülü olabilir, afektif yapının öncülü olabilir. Pınar Hanım, aile hekiminden başlayarak hemen yardım alın. Aile hekimi ve rehber öğretmeniniz. Rehber öğretmenlerin özellikle PDR ya da psikolog kökenli olan çok ciddi bir donanımı var. Yani bunları tanımlayabilirler, neyin patolojik olduğunu anlayabilirler. Hani hemen yardım alın, çok rahat fayda görürsünüz diye düşünüyorum. Medine Hanım, ben X derecede kullanıyorum, kilo aldırımı demiş. Medine Hanım, genellikle SSRI'ler uzun vadede sinsi bir kilo yapabilir, bir iki tanesi hariç, ama kilo da verdirebilir. Biz bunu süreç içine bakarız. Kilo almamanın en temel yollarından biri saf şekeri ve tatlıları kesin ve bunu hemen doktorunuza paylaşın. Hemen. Eğer hani bir 6 aylık sürece ilerleyen bir süreçte kilo alınız varsa, 1 kilo 1 kilo bile olsa, böyle olduğunu düşünebiliriz. Serpil Hanım, birazdan kesmek zorunda kalacağız. 1 saat oldu yine. Korkulardan nefes terapisi biraz kurtuldum. İlaç kullanmıyorum. Emekli oldum 5 ay önce. Uyku sıkıntım var. Hayata pozitif bakıyorum. Bazen kendimi çok yalnız hissediyorum. Yıllarca psikolojik tedavide gördüm. Psikolojik tedavi ile psikiyatrik tedavi aynı mı bilmiyorum. Tedavi formatına bakmak gerekir. Altında yatan şey bir distimi midir? Kişilik yapısı mıdır? Yaşadığınız evlilik midir? Burada veri yetersiz. Bu yüzden hani bir dosya üzerinden takip, yani o hayata pozitif bakan biriyseniz sanki çözülebilir hissine kapılıyorum. Nefes terapisi de neler yapıldığını, nefes terapisi eğitimi almadım. Neler yapıldığını da bilmediğim için yani olumsuz ya da olumlu yorumlamak istemem. Size iyi geldiyse ne güzel. Size iyi gelen her şeyi yapın. Yani yasal olsun, her şeyi yapın. Yani muska yazdırın, okutun, şakranızı açtırın. Yeter ki iyi gelsin. Ama bu kadar yıldır geçmemesi tuhaf. Mutlaka iyi olabilmeniz gerektiğini düşünüyorum. Nail Hanım, ablamın uyku problemi var. Yıllardır uyuyamıyor demiş. Altta yatan uyku problemlerinin pek çok gerekçesi var ama uyku genellikle kolay çözülen bir şey. Kullandığı ilaçların, bunların yan etkilerini nasıl etki yaptılar, artık etkileri oldu mu? Bunun hepsine bakaraktan bir dosya ile beraber en yakın psikiyatri uzmanına hemen ulaşmanızı şiddetle öneririm sizin. Aykaç Bey, Paxera Pinra kullanıyorum. Tamamen kurtulmak istiyorum. Huzurlu bir yaşam istiyorum. Yani ilaçla beraber yaşamın düzenlenmesi ve terapiyi öneririm. Sadece Pinder'ın etken maddesini hatırlayamadım. Sadece ilaçla olmayabilir. Tamamen kurtulmak, genetik yatkınlığınız çok belirginse mümkün olmayabilir Aykaç Bey. Ama huzurlu bir yaşam olabilir idame doz bir ilaçla. Bunun hekiminize danışmalısınız. Yani psikiyatri uzmanı arkadaşımıza danışmalısınız. Kamile Hanım, Exor 75 kullanıyorum. Vasfi için verildi. Kullandığımda vücudumdaki batmalar geçmişti. Diğer ilaçları kullanıyorum bir aydır. Yeniden lekeler artıyor. Batmalar çoğaldı. Dozunu artırmalı. Nöropatik ağrıda bizim ilaçlarımız iyi geliyor Kamile Hanım. Bunu veren ya FTR ya nörolog arkadaşımızdır. Bir danışın, nöropatiyi arttıran vitamin eksiklikleri ya da hastalığın ilerlemesi oluyor. Önce nöropatiyi, yani o nöronların sinir uçlarının hasarlanmasını sağlayan etkeni azaltıp ondan sonra da evet doz arttırılabilir, başka şey seçilebilir. Bekir Bey, bipolar hastasıyım. Çalışamıyorum. Bu hastalık ömür boyu sürer mi? Bu hastalık ömür boyu sürebilir ama sizi remisyona sokup çalışabilir hale getirebilmiş olmamız gerekir. Çok ağır, çok ağır bir vaka değilseniz. Bu yüzden hani kendinizle ilgili bir dosya oluşturmaya, hangi ilaçları kullandınız, hangi ilaç ne yaptı, kişilik sabitleyici kullanıyor musunuz? Hani bununla ilgili bir sürü soruya ihtiyaç var. Evet, bu hastalık çok uzun sürer. Esra Hanım, etrafımda insan görmek istemiyorum, iletişim kurmak istiyorum, yalnız kalmak istiyorum. Normal bir durum mudur? Şizoid bir kişilikseniz normal bir durumdur. Distimi normal bir durumdur vesaire. Ama bunu anlamamız lazım. Yine o rehberlik online'daki kişilik testlerini, diagnostik testi falan doldurmanızı şiddetle öneririm. Bakıp ondan sonra karar vermek lazım. Bunu yine aile hekiminizle paylaşın. 12 yaşında oğlum öfkeli, 8 yaşında kardeşi sürekli dalaşıyor. Ben mi basit sürekli kavga halinde. Yardım alın. Dışarıdaki kurstan, okulun rehber öğretmeninden, sınıf öğretmeninden, ailenin diğer erkek bireylerinden, dayılar, amcalar, kurs hocalarından, yani böyle öfkeli bir kişilik yapısına oturmamasına, psikiyatriden, çocuk psikiyatrisinden, klinik psikolog arkadaşlarımıza yardım alın. Yani iyi bir şey anlatmıyorsunuz. Küçük çocuğunuza da eziyet edildiğini söylüyorsunuz. Bu kadar öfkeyi yaratan evdeki öfkeli biri mi, yetmemesi mi, oyun bağımlılığı mı, okulda mı baskıya uğruyor, arkadaş grubunda mı aşağılanıyor, bilmiyorum. Yani bir sürü şey olabilir. Ruh halimizi nasıl sakinleştirebiliriz ya da kendimizi nasıl dizginleyebiliriz? Esra Hanım, bunun pek çok yolu var. Yani ilaçtan tutun, düzenli uykuya, yaşam biçiminden tutun, minimalist bir yaşam biçim benimsemeye, bireysel terapilerden şema terapileri, burada bir sürü kişinin söylediği videoları olan arkadaşlarımızın önerilerinden nefes terapisine filan, hani çok da çok geniş bir soru bu. Kendinize göre bir formül üretmeniz gerekiyor Esra Hanım. Hani kişilik yapınız nasıl, dışa dönük müsünüz, içe dönük müsünüz? Yani herkesin kendisiyle ilgili bir ne istemediğinizden başlayın. Ne istediğini bilmekten daha kolay. Okumalarla başlayın. Yani minimalizm kitabını öneririm. Minimalizmin birinci kitabını öneririm. Netflix'te belgeseli de var. Oradan başlarsanız daha iyi olabilir. Mutluluk tuzağını öneririm. Birbiriyle çok ilişkiler. Kerim Bey, merhabalar. Nörofeedback hakkında ne düşünüyorsunuz? Ülkemize yaygınlaşması mümkün mü? Meta analizlerde nörobiyofeedback psikiyatride çok etkili bulunmadı. Ama etkili bulan aileler var, bulmayanlar var. Çok iyi bildiğim bir yöntem değil. Yani uygulamadığım için bildiğim bir yöntem değil. Sadece astronomik paralar isteniyorsa çok makul gelmiyor. Hani dikkatle ilgili de bir sürü program var. Bir çocuk bir oyun oynamaya alıştığında mouse'la, fareyle çok bir süre sonra doğal olarak o yeteneği gelişiyor. Doğal olarak. Bu nedenle hani bu dikkatin artması değil, yeteneğin artması o alanda. Çok bilgim olmadığı için Kerim Bey, yani hadsizlik etmek istemediğim için, hani fayda görüyorsanız devam edin. Ülkemizde benzer frekanslarda, yani belli frekanslarda geri bildirim vermek sesle, ışıkla, bunlar artıyorlar, ucuzluyorlar. Yani tıbbın önümüzdeki 10, 20, 30 yılda gerçekten çok ciddi ucuzlaması lazım. İnşallah fayda göreceğimizi düşünüyorum, yani bu anlamda, ucuzluk anlamında. O zaman belki hepsi birden de denenebilir. Eylem Hanım, gerçeklik algısı zayıflayanlar ne yapmalı demiş. Gerçeklik algısı zayıflama disosyasyondan mı oluyor, psikozdan mı oluyor, bunamadan mı oluyor? Bir bakmak lazım. Yoksa sadece bununla karar verilemez. Hiçbir tek semptom, anksiyete, halüsinasyon görme, gerçeklik, tek bir semptom, tek bir hastalığın işareti değildir. Hiçbir zaman olmadı. Mehtap Hanım, kardeşim taş kullanıyor. Tedavi için anatomiden sıra aldık. Tedavi olması için nasıl ikna edebilirim? Muhtemelen taş dediğiniz crack. Anatomi dediğiniz amatem. Önce kendisinin istemesi lazım. Siz ikna edemezsiniz. Siz ikna etmeye çalıştığınızda sizi bir şekilde manipüle edecektir. Kendisinin istemesi lazım. Eğer kitap okuyorsa Mehtap Hanım, o uçuyorum sanmıştım düşüyormuş mu okutmanızı öneririm. Çok zordur madde bağımlı, özellikle narkotik. Allah kolaylık versin. Amatem'deki arkadaşlarımız bu konuda çok deneyimli. Umarım faydaları olur. Halis Bey, SSRI tipi, merhabalar. SSRI tipi Antep sağanlar, yaraların kanama eğilimini geç bulaşma sağlar mı? Bu durumda ne yapılmalıdır? Elbette. Serotonin en fazla trombositlerde vardır. Ve tüm SSRI'ler aynı zamanda bir kan sulandırıcıdır. Eğer trombosit sayınız azsa ya da buna yatkınsanız sizin kanama zamanınız uzayabilir. Bu durumda yapmamanız gereken ilk şey, kanama zamanınız uzuyorsa, deri altı morluklarınız varsa ilacı değiştirmek, dozu azaltmak. Bu ilacı kullanırken yeşil çay, balık yağı içmemek, aspirin kullanmamak gibi diğer faktörlere dikkat etmek gerekebilir. Ve SSRI olmayan bir grup ya da o grubun dışında, o ilacın dışında kanama zamanı yapmayan, yani bazen bir SSRI, mesela hatırladığım bir hastam var. Fluoksetin, Prozac'la kanama ekimozları olurken Yani favori ne olmuyordu yani SSRI mi SSRI. Ama kişiden kişiye çok değişebiliyor. Aynı kişi değişebiliyor. Ömer Bey son soru olarak alıyoruz ve kapatıyoruz. Bipolar hastasıyım. 2011'den beri düzenleyicimi kullanıyorum. EKPSS ile atandım. Evliliği düşünüyorum. Kısmetim hasta söylediğimi olumsuz oluyor. Nasıl davranmalıyım? Evi düşündüğüm kişileri. Şimdi stabil ve makulseniz öncelikle bir erkek hasta olduğunuz için ağır da bir vaka değilseniz yani doğum yapmayacağınız için size ilaçları keseceğimiz ya doğum sonu depresyon riski olan bir dönem olmayacağı için çok da bir sorun olmadan hayatınızı götürürsünüz. Hatta afektif bozukluğu olanların tutkulu aşıkları olduğunu, sanatçı ruhlu olduğunu görüyorum ben. Yalnız yasalarımız gereği EKPSS'de atandığınız ve bu bilindiği için yasalar tarafından evli düşündüğünüz kişi bunu söylemek zorundasınız Ömer Bey. Sizi takip eden doktor arkadaşımızla birlikte söyleyin. Sorularını yanıtlasın. Yani atanıp çalışabildiğiniz için oldukça remisyonda, oldukça iyileşmiş halde olduğunuzu varsayıyorum. Yani evliliğe engel değil. Ağır ataklarınız oluyorsa belki babalık gözden geçirilebilir, tartışabilirsiniz ama burada tercih ve bedel var. Aile desteği, dış destek olarak bunlar da halledilebilir. Buralarda doğru karar yoktur Ömer Bey. Tercih ve bedeller vardır. Yani bu yüzden karşınızdaki insanlara söylemenizi şiddetle öneririm. Bırakın olmayan olmasın. Çünkü sonrasında bana söylemedin deyip çok ciddi sıkıntılar çıkıyor. Acele etmeyin. Hani biraz olgunluk gerekiyor. Sizin gibi bir danışanı, bir bipolar danışanını idare edebilmek biraz kimlikte olgunluk, oturmuşluk istiyor. Bu da kadınlarda bile yani 30'lara yaklaşırken oluyor. Erkeklerde 30'lardan sonra olur. Hani bir parça olgunluk ihtiyacınız var. Acele etmeyin. Sakin olun. Tanıyın. Bakın hani bu söylemleri nasıl geçirmekle ilgili neler söyleyebilirize bir bakın. Biraz önce de söyledim. Durulmayan Bir Kafa diye bir kitap var. Kendisi de bipolar olan psikiyatri profesörü bir kadının hayatı. Çok güzel bir kitap. Lütfen okuyun. Değerli bir eğitim olduğunu düşünüyorum. Ben bana ayırdığınız 1 saat 12 dakika için teşekkür ediyorum. Umarım fayda sağlamış faydalı olabileceğini düşündüğümüz arkadaşlarımız olursa lütfen iletin. Lütfen YouTube kanalımıza abone olup zili tıklayın. Çok seviniriz. Gelecek salı yine buluşacağız. Lütfen sorular sorun. Bizi zorlayın. Bu anlamda ne kadar hani yeni bilgi, yeni soru, yeni eleştiri olursa o kadar değerli olur diye düşünüyorum. Bu zorluklardan ancak dayanışarak çıkabiliriz diye düşünüyorum. Sabrınız için çok teşekkür ediyorum. Gelecek salı görüşmek üzere.